Ayrım 37.
17. yüzyıl felsefesi. Giriş. Rönesans bütününde olduğu gibi felsefe bakımından da bir kaynaşma çağıydı. 17. yüzyıl ise bir durulma dönemidir. Rönesans, orta çağdan yeni çağa ulaştıran bir geçit idi. 17. yüzyıl ise Rönesans'ın elde ettiği kazançları derleyip düzenleyen, bunlara dayanarak birliği olan bir dünya görüşüne varmayı deneyen bir yüzyıldır. Rönesans'ın baş özelliği yeni aramasıydı. Bu çağın ana eğilimi eskiden kopmak, yeniyi bulmaktır. Kendisinden sıyrılmak istenen eski, orta çağ kültürünün oluşturduğu değerler sistemidir. Bunun için Rönesans, eskiyi ayakta tutan otorite ve geleneğe karşı ayaklanma ile başlamış, kültürün her alanında kendinin olan yeni görüşleri ortaya koymaya çalışmıştır. Bu büyük işi başarırken Rönesans, antik çağa dayanmıştı. İlkin, antik çağın değerleri gerçek biçimleriyle ortaya konulmaya çalışılmış, yani bunları orta çağın eklentilerinden temizlemeye uğraşılmıştır. Başlangıçta bunlara sıkı sıkıya bağlı kalınmıştı. Ancak özgürlüğü arayan Rönesans, antik çağ düşüncesine hep kölece bağlanıp kalmamış, bu düşünceyi yeni bir dünya anlayışına varmak için bir dayanak olarak değerlendirmiştir. Nitekim antik çağın büyük okulunda yetişen Rönesans düşüncesi yavaş yavaş olgunlaşarak sonunda kendine özgü, bağımsız bir dünya görüşünün çizgilerini belirtmeye başlamıştır. Yalnız bu çizgiler tam ve kesinlikle çizilememiştir. Çünkü Rönesans'a bu bakımdan henüz ilk denemeleri, ilk araştırmaları yapmaktaydı. Bu yüzden de Rönesans düşüncesinin birçok formülleri henüz bulanık ve sallantılıdır. Çeşitli yönlerden yeniye ulaşmaya çalışan bu düşüncenin parçalı, dağınık bir görünüşü vardır. Rönesans'ın meydana koyduğu gereçleri işleyen 17. yüzyıl felsefesi ise tersine formüllerinde tam bir ışığa, tam bir sağlamlığa ulaştığına inanır. Bu felsefe bütün bilgilerini birliği olan tutarlı bir yapı içine yerleştirir. Rönesans'ın getirmiş olduğu yeni görüşleri, buluşları ve ilkeleri bağlantılı bir dünya görüşü olarak geliştirir. Rönesans düşüncesinin parçalı olması yanında bir de renkli ve çeşitli bir görünüşü vardı. İleriye doğru coşkulu bir atılış ve davranış olan bu çağda her biri ayrı bir renk taşıyan bir sürü düşünür, birçok çığır buluruz. Bunların her birinde dünya bir başka biçimde görünür. Bunlar da antik düşüncelerle yeni yaratmalar, bilimsel bilgilerle sezgiler ve hayaller birbirine karışır. Bütün bunlar da Rönesans düşüncesini renkli bir tablo yapar, 17. yüzyıla geçince düşünce tablosundaki bu renkliliğin silinip yerine az çok bir örnek oluşun geçiştiğini görürüz. Gerçi 17. yüzyıl felsefesinde de çeşitli düşünürler, ayrı ayrı sistemler var. Bu felsefede Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz var. Bunların her biri de kendi başına bir sistem kurmuştur. Ama yine de bunların ortaklaşa çizgileri pek çok, bu düşünürler ele aldıkları başlıca kavram ve aşağı yukarı anlaşılırlar. Bu durum 17. yüzyıl felsefesinin gelişmesine bir birlik kazandırmıştır. Bu bakımdan 17. yüzyıl felsefesi ilk çağ felsefesinden çok orta çağ felsefesine benzer. Tıpkı Rönesans düşüncesi gibi ilk çağ felsefesi de çığırların ve sorunların çeşitlilik ve zenginliğiyle doludur. Miletli, Eleyalı filozofları, Herakleitos'u, Sofistleri, Sokrates, Platon ve Aristoteles, Stoaları, Epikrosçuları, yeni Platonculuğu ve ilk çağ felsefesi günümüze zengin renkli bir düşünce tablosu olarak serilir. Ağırlık merkezini din görüşünde bulan, bütün anlayışlarını din değerlerine göre ayarlayan orta çağ düşüncesinin ise monoton bir tablosu vardır. Bu çağın düşünürleriyle çığırları zaten elde bulundurulduğuna inanılan doğruya ancak daha iyi bir düzen vermeye uğraşırlar. Bunun için de birbirinden ayrılıyorlar gibi görünen antik çağ ve Hristiyan çığırlarının birleştikleri doğruluk payını belirtmeye çalıştıkları yetinirler. Bu çeşit çalışmaların ortaya koyduğu ve sunmalar adını taşıyan yapıtlar, orta çağ düşüncesindeki birlik ve kapalılığın en güzel örnekleridir. İşte birliği ve kapalılığı olması bakımından 17. yüzyıl felsefesi orta çağ felsefesine pek benzer. 17. yüzyıl felsefesindeki bu birlik ile kapalılığı meydana getiren etken, orta çağda olduğu gibi din olmayıp bu felsefenin kendisini matematik fiziği bilgi örneği olarak seçmesi, dolayısıyla rasyonalizmdir. Rasyonalizm, akıl, ratio adını verdiğimiz, kendisinde tümel olarak geçen kavramlar, bilgiler ve kuralların bulunduğu kabul edilen yetimizi gerçeği bilmek ve açıklamak organı olarak alan çığırdır. Yeni çağ başlangıcında bulduğumuz rasyonalist düşünüşün oluşmasında başlıca matematik fizik yol açmıştır. Çünkü Rönesans sonlarında hızla ilerleyen matematik fizik, doğanın yapısını matematik kavramlarla kavrayabileceğimizi göstermiştir. Bu anlayışta öyle doğa yasalarına varılmıştır ki bunlar kesin kavramlara dayanırlar. Bu kavramlar da zihinden türetilmişlerdir. Doğadan çıkarılamamışlardır. Demek ki doğa ile akıl, nesne ile zihin arasında bir uygunluk var. Bu uygunluk da 17. yüzyıl rasyonalizmine göre Tanrı'nın bir yandan bütün evrene, öbür yandan da insan ruhuna aynı ilkeleri yerleştirilmiş olmasındandır. Rasyonel yapılı olan doğayı ratio, akıl, kavrayabilecek durumdadır. Buna inanan 17. yüzyıl felsefesi, yalnız doğanın değil, felsefenin konularının da Tanrı'nın, ruhun, iyi ile doğrunun da salt akılla bilinebileceğine güvenir. Ama ona bu güveni veren her şeyden önce matematik fizik olmuştur. Bu bilim, aklın kendi başına, kendi içinde kalarak ilerleyişiyle doğa yapısı arasında tam bir uygunluk oluştuğunu gösteren en sağlam dayanaktı. Dolayısıyla bu bilimin doğa gerçeğini kavrarken yürüdüğü yolda gerçeğin bütününü kavramak için de yürünebilir ve yürünmelidir de. İşte 17. yüzyıl felsefesinin rasyonalizmini oluşturan başlıca inanç budur. 17. yüzyıl felsefesinin ana dayanağı olan matematik fiziği, yapısı ve gelişmesiyle biraz yakından tanımaya çalışalım. Matematik fiziğin 17. yüzyıl felsefesi için olan büyük önemini şöyle bir dışarıdan baktığımızda bile görebiliriz. Bu felsefenin büyüklerinin birçoğu matematik fiziğin okulunda yetişmişlerdir. İçlerinde en sivrilmişler matematik ve fizikte yaratıcı da olmuşlardır. Descartes, analitik geometri ile geometrik optiğin yaratıcısıdır. Leibniz de diferansiyel ve integral hesabının kurucularından biridir. Matematik fizik, bir bulgular ve keşifler devri olan Rönesans'ın bir ürünüdür. Yeni çağın hem ilk hem de büyük özgün yaratısıdır. Bundan önceki çağlarda bir matematik doğa bilgisinin ancak dağınık, bağlantısız izlerini bulabiliriz. Rönesans'ta daha baştan beri her alanda olduğu gibi doğayı görüş ve anlayışta da bağımsızlığa varılmak istenmişti. Rönesans düşüncesi içinde yeni bir doğa bilgisini aramada daha ilk günlerden beri büyük bir yer almıştı. Kendisinden kurtulmak istenen ve başlıca formel mantıkla çalışan skolastiğin tersine olarak bu aranan bilginin deneye ve gözleme dayanmasında Rönesans'ın büyük doğa bilginleri birleşiyorlardı. Buna rağmen yeni doğa bilimi yavaş gelişmiş ancak Rönesans sonlarına doğru ana çizgileriyle kurulabilmiştir. Bu gecikmeyi anlamak güç değil. Bir bilimin gelişmesi için her şeyden önce belli bir yöntemin geliştirilmiş olması gerekir. Bugünkü anlamında bir doğa biliminin doğması için yalnız ulu orta sınamalar ve yoklamalar yapmak, bir sürü gözlem gerecini bir araya yığmak yetişmezdi. Doğayı sistemli olarak soruşturmanın, yöntemli olarak gözlemenin bilinmesi gerekirdi. Bu sağlam yöntem ise ancak yavaş yavaş olgunlaşabilirdi. Oysa Rönesans başlangıçlarında deney ve gözlem deyince doğayı plansız olarak bir yoklama anlaşılıyordu. Üstelik ilk zamanlarda doğa gerçeğine hayal gücü ve duygu ile yaklaşılmak istenmişti. Bu evrede doğayı kavramak için başlıca yeni Platoncu mistisizm örnek alınmıştı. Bu yüzden böyle bir düşünüşün en tipik temsilcisi olan Paracelsus'ta görüldüğü gibi kimya yerine simya, alşimi kurulmuş, astronomi de astroloji olarak görünmüştür. Bu bulanık tablo içinden modern doğa bilimi her biri başlı başına bir önlem taşıyan tek tek başarılarla yavaş yavaş belirmeye başlamıştır. Bu başarılardan en başta gelenleri hiç şüphesiz ki Kopernikus'un astronomik sistemi ile Galile'nin mekaniğidir. Kopernikus sisteminin zamanı için nasıl büyük bir devrim getirdiğini, doğa biliminin bundan böyle yürüyeceği yolu nasıl aydınlattığını biraz hatırlayalım. Kopernikus'un öğretisi 3 şeyi alt üst etmişti. 1. Gözlerimizle gördüğümüz görüşü, 2. Kilisenin dünya görüşünü, 3. Orta Çağ'ın resmi felsefesi olan Aristoteles felsefesini. 1. Biz kendi gözlerimizle yerin ayaklarımız altında sapasağlam durduğunu, ay, güneş ve yıldızların yerin etrafında dolandıklarını görürüz. Her gün yaptığımız bu gözlemden, bu gördüğümüzden daha sağlam ne olabilir? Buna rağmen Kopernikus getirmiş olduğu yeni öğretiyle bu en güvenilir gözlemimizin her gün kendi gözlerimizle gördüğümüz olguları açıklayışımızın yanlış olduğunu, duyuların bir kuruntusundan ileri geldiğini, bunun bizim duruş, bakış noktamızla ilişkili sübjektif bir görünüş olduğunu göstermiştir. Biz doğa gerçeğini olduğu gibi değil de bize, algılayan süjeye göründüğü gibi biliyoruz. Kopernikus'un öğretisinden çıkarılan başlıca sonuçlardan biri bu olmuştur. Dolayısıyla da bundan böyle ta bugüne kadar doğa bilimi kendisine başlıca şu işi ödev edinmiştir. Doğa tablomuzdaki sübjektifliği aşmak, bu tabloyu insanın benine bağlı olmaktan kurtarmak. İlk ve orta çağlarda yer yuvarlar gibi küçücük bir yıldızı koca evrenin merkezi yapmaya kalkışmak, doğa görüşümüzün nasıl sübjektif olabileceğini, nasıl kendi benliğimizin rengiyle boyanabileceğini çok iyi gösterir. Hele Kopernikus'un öğretisi daha ileriye götürülüp de evrenin sonsuz olduğu, duran yıldızlar küresinin bir sınır olamayacağı düşünüldükten sonra yer yuvarlağı büsbütün küçülüp bir kum tanesi gibi bir şey olmuş, dolayısıyla onu merkez saymak pek aykırı ve çelişik görünmüştür. 2. Kopernikus sistemi de bir Hristiyan kilisesinin ta baştan beri bağlı olduğu evren tasarımını yıkmıştır. Bu kilisenin anlayışına göre evrendeki gelişmenin orta yerinde, merkezinde insanlık tarihi bulunmaktadır. Bu tarih Adem ile başlar, İsa'nın kurtarıcı misyonunda tepe noktasına varır ve kıyamette de sona erer. Evrenin kuruluşunun, varlığının nedeni insanlık tarihine bir çerçeve, bir sahne olabilmesi içindir. Güneş, ay, yıldızlar, bitkilerle hayvanlar, bunların hepsi insan için vardırlar. İnsanın yüzü suyun hürmetine bulunmaktadırlar. Hristiyanlığın bu dünya görüşü tam anlamıyla antrosofeniktir, yani insan açısından varılmış olan bir görüştür. Böyle bir görüşün insanın barınağı olan, insanlık tarihinin üzerinde geliştiği alan olan yer yuvarlığını evrenin merkezi yapması pek doğaldır. Kilisenin otoritesinden silkinmeyi kendisi için başlıca bir tutum sayan Rönesans felsefesi, Kopernikus sisteminin devrimci niteliğinden hemen yararlanmış, bu öğretide saklı olan kilise görüşünü düşman tohumları hemen yetiştirmeye girişmiştir. Yeni öğreti üzerine bir felsefe kurmayı deneyenlerin başında yer alan Guardino Bruno, Kopernikus'un görüşünü daha da ileriye götürerek evrenin sonsuz ve birlikte de olduğunu ileri sürmüştü. 3. Yeni öğretiden çıkan bu sonuç, yani evrenin sonsuz ve birlikte olduğu düşüncesi, bu öğretinin Aristotelesçi skolastik doğa felsefesini de altüst etmesine yol açmıştır. Aristoteles'in fiziğine göre doğa özce birbirinden ayrılan iki kısma bölünür, gökyüzü dünyası ile yeryüzü dünyasına ya da ayın üstündeki dünya ile altındaki dünyaya. Gökyüzü dünyasında başlangıçları ve bitimleri olmayan düzgün daire hareketleri vardır. Bunlar başlamaları için dışarıdan itilmeye muhtaç olmadıkları gibi sona da ermezler. Buna karşılık yeryüzündeki hareketler doğru çizgi biçimindedirler. Dışarıdan bir itilmeyle başlarlar ve bir zaman sonra kendiliklerinden bitip dururlar. İmdi Kopernikus öğretisi Aristoteles fiziğinin doğayı bu ikiye bölmesini ortadan kaldırmıştır. Çünkü bu öğretide yer yuvarlağının kendisi de bir gök cismi olmuştu. Böylelikle gökteki ve yerdeki hareketler özce ayrı şeyler olmaktan çıkmışlardı. Aristoteles'in doğa gerçeğini böyle ikiye bölmesi onun bilgi anlayışıyla sıkı sıkıya ilgilidir. Aristoteles felsefesinde bir nesneyi bilmek demek, onu kavramak demektir. Kavramak da nesnenin özünü bilmek, bu özü belirten kavramı kurmaktır. Ancak bu kavram, yani bir kavram olarak bilinen öz, bize bir nesneyi ötekilerden ayırt ettirebilir. Ayrıca bir nesnenin özünü bilirsek, onun nasıl davrandığını, nasıl davranacağını da biliriz. Çünkü her oluş, nesnede bir olabilirlik, bir tohum gibi yerleşik olan özün açılmasıdır, gelişmesidir. Burada özler, nesnelerin birbirleri karşısındaki sınırlarıdır. Onları birbirinden ayıran sınırlardır. Böyle bir anlayış da nesnelerde son nitelikleri aramaya götürür. Her nesnenin özel nitelikleri vardır. Örneğin daire hareketi, doğru çizgi hareketi, ağırlık, hafiflik, sıcaklık, soğukluk gibi bu niteliklerdendir. Bu nitelikler nesnelerin davranışlarını da belirler. Ağır olan nesne düşecektir. Yani özüyle ilişkili olarak doğal yerine, evrenin merkezine, yere ulaşmaya çalışacaktır. Bunun gibi hafif olan nesne de özünde yerleşik olduğu üzere yukarıya, evrenin çevresine doğru kımıldayacaktır ve benzeri Kopernikus öğretisi gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ayrılığı, dolayısıyla gökteki hareketlerle yerdeki hareketlerin ayrılığını ortadan kaldırmakla Aristoteles fiziğinin kavramsal özleri belirtmeye dayanan fiziğinin temelini de sarsmıştı. Ama bu bakımdan en kesin adım Galileo'nun mekaniği ile onun özellikle süre durum, inertia yasasını formüllenmesiyle atılmıştır. Bu yasaya göre dışarıdan bir kuvvet işin içine karışmadıkça bir cismin hareket durumunda ve doğrultusunda bir değişiklik olmaz. Bu ilkeye göre artık Aristoteles'in düşündüğü gibi başsız ve sonsuz olan daire hareketleri yoktur. Kendiliklerinden bitip kalan hareketler de olamaz. Tersine olarak kımıldatılan bir cisim kendisinin sürtme kuvveti ya da başka bir kuvvet karşı gelmeseydi itildiği doğrultuda hareketini sonsuz olarak sürdürüp giderdi. Başka bir deyişle her hareket eden cisim, bu ister gökteki bir cisim ister yeryüzüne fırlatılmış bir taş olsun, hareketine başladığı doğrultuda doğru çizgi şeklinde yürüyüp giderdi. Şu koşulla ki bir takım saptırıcı kuvvetler onu bu düz çizgiden ayırıp bir daire ya da parabol hareketine geçmeye zorlamasınlar. Galileo'nun bu süre durum ilkesine bir de Newton'un genel çekim yasasını eklersek yeni fiziğin Kopernikus'tan bu yana geçtiği başlıca evrelerin üçüncüsünü de görmüş oluruz. Genel çekim yasası gezegenlerin hareketleriyle bir taşın düşmesini, yani Aristoteles fiziği için yapıları, özleri bakımından başka başka olan iki ayrı dünyada geçen bu iki olayı tek bir doğa yasasına bağlar. Bu yasaya göre iki cisim, bunlar ister iki gezegen ister yer ile bir taş olsun, birbirlerini bir yandan kütleleriyle orantılı olan, öbür yandan da aralarındaki uzaklığın karesiyle orantılı olan bir kuvvetle çekerler. Bu yasa hem yeryüzünün kütleleri miligramla ölçülen, aralıkları birkaç milimetre olan cisimleri hem de gökyüzünün milyonlarca kilogramlık ağırlıkları ışık yıllarıyla tasarlanabilen cisimleri için aynı kesinlikle geçerliktedir. Modern doğa bilimini başlatıp kuran bu üç bilginin Kopernikus, Galileo ve Newton'un başardıkları işin ne olduğunu ve bunun temeli olan görüş üzerinde biraz duralım. İlkin Kopernikus'un teorisi doğanın birliği düşüncesini getirmişti. Guardino Bruno'nun bu birliği ısrarla belirtmesi çok yerindedir. Ancak Bruno, modern doğa biliminin göz önünde bulundurduğu birlik kavramından çok uzaktır. Çünkü onun panteist doğa metafiziğinde evrenin birliği, canlı bir organizmanın birliği diye düşünülür. Evren aynı ruhu taşıyan bir varlıktır. Gökyüzündeki varlıkları da, yeryüzündekileri de oluşturan tek bir ruhtur, Tanrı'dır, evrenin ruhudur. Bütün hareketlerin nedeni de bu ruhtur. Buna karşılık Kopernikus, Galile, Newton ve bunların yüzü üzerinde yürüyen bugünkü bir doğa araştırıcısı, doğanın birliği deyince doğanın yasa bakımından birliği olduğunu düşünür. Doğanın her yerinde, gökte de, yerde de hep aynı yasalar hüküm sürer. Buradaki birlik, aynı yasaların geçerliği bakımından olan bir birliktir. Bunun içindir ki yeni doğa bilimi bir yasayı nerede bulmuş olursa olsun onu bütün doğaya yayılabileceğini kabul eder. Yeni doğa biliminin dayandığı ikinci görüşte doğanın matematik bir yapısı olduğu düşüncesidir. Kopernikus sisteminin coşkun yandaşı Guardino Bruno bu bakımdan da modern doğa bilimine uzaktır. O canlı ruhlu doğasında hiçbir zaman matematik bağlantılar aramamış, güzel ve tanrısal bulduğu doğayı yalnız duygusu ile yaşamak istemiştir. Oysa matematik yapılı doğa duygu ve sezgi ile değil hesap eden, ölçen ve tartan anlık, intelekt ile kavranır. Matematik doğa görüşünde nesneleri ölçebilen, sayıya vurulabilen yönleriyle yani sırf nicelikleri, kuantitas bakımından kavramak esastır. Bu anlayışta nesneler birbirinden ancak nicelik bakımından ayrılırlar, dolayısıyla doğanın objeleri arasındaki sınırları belirleyen, bunların ölçülebilen yönleri olmalıdır. Bu ölçülebilen büyüklüklerin yasaları matematik olarak formüllenirse o zaman bu yasalar aynı kesinlikle bütün doğaya uygulanabilirler. Buna göre doğa gerçeğini boydan boya ölçebilen büyüklükleriyle örülmüş gören nicelikçi, kuantitatif bir doğa anlayışı ile doğa yasalarının matematik ile formülleme birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. İşte 17. yüzyıl felsefesinin kendisini bilgi örneği olarak alacağı matematik fizik bu görüşün bir ürünüdür. Oysa Aristoteles felsefesi nesnelerin ana çizgisini niteliklerde, kalitasta buluyordu. Böyle bir felsefenin de ölçülebilen yönleri değil, forma substantialist yani nesneye özelliğini kazandıran formu, niteliği arayacağı da açıktır. Aristoteles'in fiziği kuantitatif, modern doğa bilimi ise kuantitatif bir fiziktir. Yeni doğa biliminin bu niteliği göz önünde tutulursa, bu bilimi başlatan Kopernikus öğretisini tutarlı olarak asıl ileri götüren şair, filozof Guardino Bruno değil de doğa bilgini Galileo olduğu kendiliğinden anlaşılır. Galile, yeni doğa biliminin temeli olan mekaniğin, dolayısıyla da mekanist doğa görüşünün gerçekten de kurucusudur. Yeni doğa biliminin nasıl düşünüp nasıl çalıştığını açık ve canlı olarak kavrayabilmek için bu bilimin ilk gerçek temsilcisi Galile'nin kendisinin en önemli başarılarından biri olan düşme hareketini nasıl araştırdığını hatırlayalım. Aristoteles, örneğin ağırlık ile hafifliği eşyanın son niteliklerinden sayıyordu. Bu nitelikler, kendilerinde bulundukları nesnelerin davranışlarını da belirlerler. Ağır olan nesneler, özleri gereği evrenin merkezinde bulunan doğal yerlerini ararlar. Bundan dolayı da bu doğal yerlerinde değilseler, örneğin havaya kaldırılmışlarsa, bırakıldıklarında kendiliklerinden yere düşerler. Aristoteles'in bu açıklamasına karşı Galile, ben cisimlerin niçin düştüklerine değil, nasıl düştüklerini bilmek istiyorum diyordu. Burada Galile'nin göz önünde bulundurduğu Aristoteles'in formu, yani cismin davranışlarını yöneten gizli bir neden değil, düşmenin yasasıdır. Bu yasayı bulmak için Galile bir cismin düşmesini gözlemekle işe başlar. Bu gözlemde ilk ödev olayı çözümlemektir. Yani olayın ölçülebilen yönlerini ayırt edip belirtmektir. Düşmede ölçülebilen yönlerde cismin içinde düştüğü uzay, düşmenin zamanı, düşen cismin hareketinin her bir andaki hızıdır. Yani ivme. Ölçülebilen yönler böylece bulunup ayırt edildikten sonra ikinci adım olarak Galile bu yönlerin birbirleriyle ilişkileri nedir diye sorar. Bu üç etkenden biri ötekine belli bir biçimde bağlamalıdır. Örneğin düşme uzayı ile düşme zamanı arasında belli bir ilinti var mıdır? Bu etkenlerin birbirine bağlılığı için birkaç olanak düşünülebilir. Bu olanaklardan hangisinin yerinde olduğunu bulmak için Galileo üçüncü adım olarak deneyime başvurur. Deneyim, düşünülen matematik ilintilerden hangisinin eldeki olay için en doğru olduğunu gösterecektir. Burada deneyim artık ulu orta bir yoklama, keyfi bir deneme olmayıp doğaya belli bir plana göre bir şey sormaktır. Doğayı belli bir doğrultuda soruşturup ondan bir yanıt beklemektir. Demek ki Galile'nin yöntemi şu oluyor. 1. Araştırılan doğa olayını ölçülebilen yönlerine ayırmak, yani bu olayın matematik olarak kavranabilecek yapısını ortaya koymak. 2. Ölçülebilen yönlerin, yani büyüklüklerin, olabilen fonksiyonel bağlantılarını, gördükleri iş bakımından aralarındaki ilgileri matematik düşünce ile tasarlamak, başka bir deyişle aranan yasanın matematik formunu düşünmek. 3. Tasarlanmış olan çeşitli olanaklar, çeşitli formlar üzerinde deneyimle bir karara varmak. İşte Galileo'ya göre her doğa olayını açıklarken bu üç iş sırasıyla yapılmalıdır. Dikkat edilirse bu yöntemde başlıca iki işin görüldüğü anlaşılır. Önce olayın son öğeleri ayırt ediliyor ve bunların aralarındaki ilgiler bulunuyor. Sonra da bu öğeler ve ilgilerinden olay yeni bir baştan kuruluyor. Analizis ve sentezis. Böylelikle de olayın yapısı açık ve seçik olarak kavranmış oluyor. 17. yüzyıl felsefesi, matematik fiziğin bu yöntemini kendisine örnek olarak almış, bu yöntemle gerçeğin bütününün sağlam bir tablosunu çizmeye uğraşmıştır. Bu felsefe de tıpkı matematik fizik gibi önce yöneldiği gerçeğin son ilkelerini, son kavramlarını aramış, sonra bunlardan gerçeği düşüncede yeniden kurmaya çalışmıştır. Bu felsefe için gerçeğin son öğeleri tözlerdir. Bunların aralarındaki ilgiler de nedenlerdir. Bu son öğelerle aralarındaki bağlantılar bulunursa gerçeği açık ve seçik olarak biliriz. Açıklık ve seçiklik de doğruluktur. Yanılma ve aldanma karışıklık ile bulanıklıktır. Ana öğelerin birbiri içine girmeleridir. Kavramsal öğelerin ve bağlantılarının bulanık olarak kavranmasıdır. 17. yüzyıl felsefesinin matematik fiziği kendisine örnek alması yöntem kaygısı yüzündendir. Matematik fiziğin doğru ve güvenilir sonuçlara vardıran sağlam bir yöntemi vardır. Bu bilimin kısa zamanda hızla ilerlemiş olması, sarsılmaz bilgiler ortaya koyması bu inanca yol açmıştı. Şimdi yapılacak şey matematik fizik yönteminin yapısını kavramak, bu yöntemin sırrını bulmak, sonra da onu o zamana kadar sallantılı ve tartışmalı olan bilgilere uygulamak, böylelikle matematik fizik gibi güvenilir olan bir felsefeye varmaktır. Şimdi 17. yüzyıl felsefesinin ön planda gelen ilk sorunu yöntem sorunudur. Bu yüzyılın felsefesi gerçeği bilmeye yönelmeden önce bilginin organını, onun bilimdeki yolunu, kullanıldığı yöntemleri araştırmak gerektiği düşüncesini kendisine çıkış noktası yapmıştır. Yöntem problemi bütün 17. yüzyıl boyunca sürüp gittiği gibi 18. yüzyılı da baştan aşağı geçerek Kant'ın doruğunda ilişir. Bu yüzyıllarda yetişmiş olan filozoflardan hemen hemen her birinin bilginin doğru yöntemi üzerine bir yapıt yazmış olması bu yüzdendir. Ama gerek yöntem sorununu, gerekse 17. yüzyıl felsefesi için karakteristik olan öteki sorunları ilk olarak ortaya koyup formülleyen Descartes olmuştur. Descartes'a yeni çağ felsefesinin kurucusu, babası denir. Descartes'ı böyle anlamak doğrudur, yerindedir. Gerçekten de o yeni çağ felsefesinin ilk büyük sistemcisidir. Çünkü Rönesans'ın başından beri yeni bir kültürü, yeni bir bilimi kurmaya çalışan düşünceleriyle görüşler, onun felsefesine derlenip toparlanarak büyük bir senteze ulaşmışlardır. Descartes felsefesi, yeni çağ kültürünün ilk büyük bağlantısını ortaya koymuş olan bir sistemdir. Bundan sonraki 200 yılda felsefe ile öteki bilgi kollarındaki çalışmalar hep bu bağlantıyı çıkış noktası olarak alacaklardır. Bunlar Descartes'in ortaya koyduğu sorunları ileriye götürmeye çalışacaklar, bu sorunları çözmede karşılaşılmış olan güçlükleri yenmeye uğraşacaklardır. Denilebilir ki 17. yüzyıl felsefesi ana çizgileriyle Descartes'in çizmiş olduğu çerçeve içinde çalışıp gelişmiştir. 17. yüzyıl felsefesi bir Descartçılıktır.